Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey, merhabalar.
Merhaba Ömer Bey, merhaba Ferhat Bey.
Merhaba, günaydın. Hoş
günaydın.
Geldiniz.
Evet, olağanüstü yoğun bir gündeme her zaman artık bu klişe haline almış bir durum ama giderek de artıyor. Yani gerek iklim konusunda, gerek demokrasilerde gerileme konusunda, gerekse de savaş konularında maalesef hiç parlak haberler verme imkanı bulamıyoruz. Pazartesileri özellikle hafta cumartesi ve pazar günleri derlenen haberlerde böyle görüyoruz. Ne yapalım? Devam edeceğiz tabii. Biz ekonomi ağırlıklı geçen hafta başladığımız ücretler meselesini konuşmaya devam edeceğiz. Öyle değil mi?
Evet. Şimdi ayın 3'ünde TÜİK enflasyon rakamlarını, Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte İşte asgari ücret ve emekli ve cari memurların zam meselesi gündeme gelecek. Ama görülen, işte zikredilen, söylenen asgari ücrette yılın ikinci yarısına ilişkin bir belirleme söz konusu değil. Bir enflasyon farkı ödenmeyecek. İşte kümülatif bir enflasyon artışlarından doğan ve enflasyonun yaptığı yıpranmayı telafi edemeyecek bir zam söz konusu olacak. Yani bu ücretlerdeki emekli ve cari çalışanların erime devam etmeye devam edecek. Dolayısıyla bir yandan da biliyorsunuz %38'lik bir elektrik zammı bugün devreye girdi. Onun yansımalarını göreceğiz. Ardından doğalgaz ve diğer temel ürünlerdeki zamlar devreye giriyor ve yoksullaşma inanılmaz mertebelere geldi. Ben bu konularda çalışma yapan arkadaşların isimlerini ve çalışmalarını deşifrasyon sonrası yayınlanan metinde vereceğim ama işte pek çok arkadaşın çalışmalarından, güncel toparlamalarından da yararlanıyorum. İşte Profesör Aykut Kibritçioğlu, Profesör Mustafa Durmuş, Profesör Boratav, Korkut Boratav, Serdal Bahçe, Ahmet Haşim Köse ve diğer arkadaşların çalışmalarından esinlenerek ve kendi katkılarımızla bu ücretlerdeki erimeye bakacağız. Profesör Kibritçioğlu 2000 yılından itibaren seriyi geriye almış ve emekli ve memurların, çalışanların ücretlerine bakmış. Yani işte hep yapılan genel tespitler burada da yaptığı çalışmada ortaya çıkıyor. 2000 yılından bu yana asgari ücret açlık sınırına ve yoksulluk sınırına doğru kötüleşmeler yaşanıyor. Ve bu nedenle bu meselenin aşılması gerekiyor. Büyük bir bölümü emeklilerin asgari ücretin altında. Zaten asgari ücretin altına girince de yoksulluk ve açlık sınırlarını alt üst ediyorsunuz. Bunları da Türk İş'in 4 kişilik aile için hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırlarıyla kıyaslıyor, karşılaştırıyor. Ve dolayısıyla emeklilerin ve çalışanların 2000 yılından itibaren biliyorsunuz en büyük bölüşüm şoklarından bir tanesini 2001 kriziyle Türkiye yaşamıştı. O zaman da bu krizin maliyeti çalışanların üzerine yüklenmişti. O da o bölüşüm şoku da yoksullaşmayı ve reel ücretlerdeki gerilemeyi beraberinde getirmişti. Aykut bunu 2000 yılından itibaren alıyor. Ahmet Yılmaz ve Togan Karataş da ta 70'lere kadar uzatıyor. Ve bütün bu serilere baktığımızda yani ücretlerdeki gerilemenin, ücretlerdeki aşınmanın telafi edilemeyecek boyutlara geldiğini görüyoruz. Nitekim Aykut Kibritçioğlu diyor ki yani Temmuz'da ve Ocak'ta iyileştirmek elbette mümkün ama bununla bile telafi olamaz. Bir iki seferde yapılacak zamlarla telafi olamaz. Çünkü bunun telafi olması bir yapısal mesele ve ciddi bir düzelme olması gerekiyor. Ki bu Temmuz'da ve Ocak'ta da buna ilişkin demin söylediğimiz çerçeve içerisinde telafi edici bir düzenleme de söz konusu olamayacak. Yani hem emeklilerin hem çalışanların gelirlerinde tabii emeklilerdeki durum çok vahim. Dolayısıyla bu 2015'te sonraki büyük şoklardan biri, bölüşüm şoklarından biri de 2015 sonrası uygulanan politikalarda olmuştu. Dolayısıyla bu şokların kümülatif telafi edilmesi pek mümkün değil. Hele bugünkü şartlarda yine maliyetin istikrar programı diye ortaya konan bir program var. Onun maliyeti gene reel gelir kayıplarına ve aşınmalara tabi tutulan yoksullar üzerinden olacak. Yoksa zenginlerle ilgili bir problem yok. Çünkü Mustafa Durmuş arkadaşımızın da yaptığı çalışma, paylaştığı çalışma çerçevesi içerisinde baktığımızda zaten enflasyonun yükselmesinde en büyük katkı milli gelirden en fazla pay alan zenginlerin payıdır. Yani o gözüküyor. Yani sürekli ısrarla bütün bu programlar, ekonomi yönetimleri, medyası, iktidar, işçi ve çalışanlar üzerindeki maaş artışları, ücret artışları enflasyonun sebebi olarak gösterildi. Tarihimiz boyunca da böyle oldu ve oraya yüklenildi. Ama gerçekten ciddi yapılan akademik çalışmalar asıl nedeninin işte sonuçta döviz kuru artışından kaynaklanan sebepleri var. İthalat maliyetindeki artışlardan ve şirketlerin aşırı fiyat uygulamalarından kaynaklanan yüksek kar marjları nedeniyle oluyor. Yoksa ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkisi son derece küçük, ihmal edilebilir boyutta. Dolayısıyla yani bu konu iş dünyası açısından zenginlerle fakirler arasındaki duruma geliyoruz. Geçen hafta da söylediğim gibi ben bu enflasyonla ilgili yaptığım çalışmalara, söyleşilere, mülakatlara, yayınladığım kendi dergime, yazılara falan baktığımda ilginç bir mülakatı hatırladım. O zaman 1989 yılıymış. Halil Bezmen'le bir söyleşi yapmışım ve ona da bu enflasyon konusunu sormuşum. Halil Bey o dönemde bayağı popüler bir iş dünyasından isimdi. Çok hatta hatırlıyorum onun yanıtları manşetlere çıkmıştı o dönemde. Halil Bey demişti ki bir kere biz şu tabuyu yıkalım iş dünyası açısından. Enflasyonun bizim için kötü olduğuna dair peşin bir hüküm var. Enflasyon iş adamı, iş dünyası için iyidir. Enflasyon bizim için problem değildir. Sabit gelirler hariç bizler için enflasyon iyidir diyor ve bu konuyla ilişkin de geniş halk kitlelerini enflasyon etkiler ama küçük halk kitleleri diye kastettiği iş dünyasını şikayet etmesini hiç anlamadım. Ben bilançoma baktığımda enflasyonun faydalarını görüyorum. Dolayısıyla çok şaşırtıcı ve gerçekçi bir cevap vermişti. Sene 89'du. O zaman bir TÜSİAD filan karıştıydı. Yani beni de ters köşeye yatırmıştı hatta bu yanıtıyla. Dolayısıyla burada yani enflasyonun kaynağına ilişkin baktığımızda işin ücretler kısmıyla olmadığı ama maliyetin de enflasyonla mücadele maliyetinin de bu kesime yüklendiği bugün de geçerli. Bugün de Türkiye bölüşüm şoku üzerinde ve yüksek enflasyon üzerinde bir program, tırnak içerisinde bu IMF programı değil ama işte klasik tedbirlere başvurması anlamında IMF ile girilen programlar dahilinde bir program. Bunun temel şeyleri belli. Uzun yıllardır Türkiye'de sermaye kesimi hep iktidarlar tarafından gözetildi. Özgür Özel dün Ekonomi Gazetesi'ne verdiği demeçte 622 milyar liralık bir vergi silinmesinden, ertelenmesinden söz ediyor. Türkiye iş dünyası açısından bir vergi cennetidir. Dışarıya çıkarılan kaynaklar bakımından çok derece zengin bir ülkedir. Man adalarında, Panama belgelerinde bunların çoğunu görürüz. Ve Türkiye'de vergi adaletsizliğini geçen hafta da anlattım ama güncellenmiş arkadaşların çalışmalarından yılın ilk 5 ayında vergi gelirleri %99 artmış. Ama en büyük artışlar yine ÖTV'de ve KDV'de var. gelir vergisindeki artışın, yani vergi gelirlerinin %34'ü dolaysız, 66 da adaletsiz vergi olan dolaylı vergilerden sağlanıyor. En büyük üçüncü vergi kalemi olan gelir vergisi, yani gelir vergisi deyince gözünüzde sermaye, işte ticaret alanından gelir vergisi, hisse senedi sahiplerinden gelen vergi aklınıza gelmiş mi? Bunun %60'ının üstü işte bu asgari ücret toplumundan, ücretlerden kesilen vergiler. Yani böyle bir adaletsizlik ortamında vergilerin büyük bir kısmı da çalışanlara ve emeklilerin üzerine yüklenmiş durumda. Dolayısıyla işte ne baktığınız tasarruf paketlerine bakın, vergi harcamasını bugün Mehmet Şimşek iş dünyasıyla görüşmeye gidiyor. İşçi dünyasıyla görüşmeye gitmiyor. Paket yine onların blokajına takıldı ve o blokaj nedeniyle birkaç tur atacak, iş dünyası temsilcileriyle görüşecek. Çünkü onun içinde en önemli madde neydi biliyor musunuz? Bir takım yine dış şeylerin zorlamasıyla muafiyet ve iş dünyasına getirilen muafiyet ve istisnalardı. Yani biraz önce Ferhat Kentel orman arazilerinin yine işte bir 2B kapsamından şey yapılarak onlar da iş dünyasına turizm açılıyor bildiğiniz gibi. Bir de Antalya'da bulunduğum için öğreniyorum. O orman arazilerin bir kısmı da büyük tarımsal üreticilere açılıyor. Orman arazilerinde seralar kuruluyor ve o da yetişen ürünler de uluslararası tekeller tarafından alınıyor. Çünkü pazara düşmeden o tekeller tarafından işte meyve suyu olarak filan dünyaya pazarlanıyor. Dolayısıyla içinde bulunan durum büyük ölçüde işte yeniden bu pilav biz o kadar çok gördük ki, yani Türkiye'nin biz 89 öncesi 1970'lerde iki petrol şoku sonrasında yükselen enflasyon dönemi vardır. Bizim gençliğimizi, öğrencilik yıllarımızda yediğimiz vurgundur o. İşte onu 80 dönüşümü, bir dış ticaret liberalizasyonuyla devam eden 80'li yıllar, 24 Ocak IMF programları, bir o dönemde yaşadığımız, burada kurun sabit olduğu dönemlerin enflasyonuydu. Kur rejimi sabit kur rejimiydi. 89 sonrası kur rejimi değişti. Kur rejiminin değiştiği ortamda enflasyonları yaşamaya başladık ve bir anlamda burada bir ücret düzeltmesi 89'da oldu. 89'da Turgut Özal Cumhurbaşkanı seçilmek istiyordu ve işçi ve memur ücretlerinde 78 sonrası kayıplar, yani 12 Eylül'ün yaptığı kayıpları telafi edecek bir düzenleme oldu 89'da. Ama onun arkasında da hatırlayın, Ereğli'den gelen, Zonguldak'tan gelen büyük işçi direnişi vardı. Yüz binler Ankara'ya yürüdü ve bu Karabük'ten, Ereğli'den, Zonguldak'tan başlayan direniş Gerede yakınlarına kadar yürüyen bir direnişti ve sonunda hükümet o dönemde bu zamları, Akbulut hükümetiydi hatırladım, verdi ve biz işçi ve memur ücretlerinde 78'i yakaladık.
Evet, bunu hatırlatmanız da çok iyi oldu. Ya ben de izninizle iki
Buyurun.
ilavede bulunmak istiyorum. Bir tanesi orman yangınlarından bahsedilirken ki tarihin en sıcak yazının yaşanacağı kesin olarak Financial Times'da ikim bilimciler de söylediler, gazete Oksijen'de var. Bu yaz tarihin en sıcak yazı olması ihtimali %66. Yani 3'te 2 ihtimalle muhakkak öyle olacak ve mega yangınlarında yaklaştığı bir dönemde, aşırı sıcaklar orman yangınları riskini müthiş artırırken, yani yangın sayısı geçen yıla göre 4 kat, yanan alanların miktarı da 34 kat artmışken, gene Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bazı alanların orman alanı olmaktan çıkarıldığı gibi çok vahim tuhaflıklar yaşanıyor. Bir de şeyden bahsettiniz, gene gazete Oksijen'e döneceğim. Bu gelir dağılımı adaletsizliğin had safhada olduğu bir yerde bir Kerim Rota'nın bir analizi var manşetten, gazete Oksijen'de var. Türkiye piramidi diye. Yani en tepedeki %20 gelir grubu olarak servetteki payı %81,3, %20 ile %40 arasında gelir grubunda olanların %11,6 ve en alttaki %20 ise %-0,5. Ne demek bu bilmiyorum ama böyle bir durum, çok ağır bir durum var ve Daron Acemoğlu da aynı gazetede şeyden Project Syndicate'dan alınan yazısında şunu söylüyor. Çalışanın yanında durmayan demokrasi ölür diyor. Daron Acemoğlu, MIT'de iktisat profesörü olan Simon Johnson'la birlikte İktidar ve Teknoloji Bin Yıllık Mücadele kitabının yazarı. Yani sanayileşmiş ülkelerde refahın paylaşılmasını engelleyen zorluklar yapay zeka ve otomasyon çağında daha da büyüyecek. İklim değişikliği, başta iklim değişikliği, salgınlar, göç, bölgesel ve küresel barışa yönelik çeşitli tehditler gibi endişeler artıyor. Ancak bu sorunlarla başa çıkmak için halen elimizdeki en donanımlı araç demokrasi demiş, uyaran bir yazı. Bunları da eklemek istedim.
Evet, Daron'un yazısını gördüm ben de, söz edecektim sonuna doğru. Yani işçileri eklemesi kurumlarla birlikte önemli Daron Acemoğlu'nun. Sonuçta Türkiye'de bakın, Kerim Rota söylemiş, ben de bahsedeyim. 100 bin doların üzerinde serveti olan kişi sayısı 1 milyon 428 bin. 1 ila 1,5 milyon dolar arası serveti olan 63 bin, küsuratları söylemiyorum, 5 ila 10 milyon dolar arası serveti olan 6 bin kişi, 10 ila 50 milyon dolar arası serveti olan 3.300 kişi, 50 ila 100 milyon dolar arası serveti olan kişi sayısı 366, 100 ila 500 milyon arası serveti olan milyon dolar arası serveti olan 136 kişi, 500 milyon dolar üstünde serveti olan 34 kişi. Piramit böyle.
Çenemiz yorulmaya başladı Ali Bey.
Ya.
Evet. Yani. Piramit bayağı zaten Kerim Rota'nın
şeye bakarsınız. BDDK yayınlar. Ben ona zaman zaman bakarım. Toplam mevduat hesapları sayısıyla mevduatın yoğunlaştığı aralıklar. Herhalde bu çalışmada da oradan çıkarılmış. Yani yıllar önce bakmıştım, toplam aklımda kalan yıllar öncesi 79 milyon hesap vardı o yıllarda. Bunun toplam mevduatın %78'i toplam hesapların 1/3'üydü. Yani bu değişmedi. Daha da kötüleşmiş olabilir. Türkiye'de gelir ve servet dağılımı zaten düzelmeden bu meseleleri çözümlememiz mümkün değil. Ve bu daha da feci noktalara doğru ilerliyor. Yani açlık ve yoksulluk sınırlarında. Yıllar önce hatırlıyorum, Yılmaz Akyüz UNTAK'taydı. Ömer Bey'in üniversiteden de arkadaşıdır. Evet. Çin meselesini konuşuyorduk telefonda. Benim de derginin akademik kurul üyesi. Çin'i konuşurken bir ara tabii Yılmaz Akyüz büyük tecrübesiyle dedi ki ücretlere bak, ücretlere dedi. Düşük ücretle büyük yüksek ülke olamazsın. Düşük ücretle düşük ülke olursun. Türkiye'de düşük ücretin, asgari ücretin yarısı bir ülke. Bu ülke bununla büyük bir ülke olamıyor. Yüksek bir ülke olamıyor. Düşük ücrette düşük ülke olunuyor. Türkiye'deki manzara da bu şekilde. Dolayısıyla yani bütün bu yapılan çalışmalar geliyor meselenin hak arama mücadelesine geliyor. Maalesef bütün bu süreçler, yani 2000'lerin başında imalat sanayinde, TÜPRAŞ'ın da özel sektöre satılmasıyla artık imalat sanayinde devlet yok. İmalat sanayinde devlet yok. Özelleştirmelerle bütün bu sosyal örgütlenmeler, sendikal örgütlenmeler, sosyal haklar da minimize oldu. Ve hak arama mücadelesi en sonda tekel işçisi direnişi oldu 2000'lerde, bu iktidar döneminin başlarında. Şu anda Türkiye'de toplu iş sözleşme kapsamında olan çalışan kesim son derece ihmal edilebilecek derece düşük bir kesim. Rakamlara şimdi girmeyeyim de ondan vakit kaybetmeyelim. Ama içinde bulunduğumuz durum reel ücretlerin gittikçe, bu arada tabii emek verimliliği geçen hafta da belirttiğim gibi emek verimliliği artıyor ama reel ücretler düşüyor. Bu gidişat aslında son derece elverişli bir ortam yaratıyor muhalefet için. Muhalefetin uzunca bir süre bu konudaki duyarsız kaldığını sözel bir duyarlılık en fazla gösterdiği ve bunun temelini esas oluşturan politikalara yeterince eğilmediğini geçen hafta da belirttik. İşte bu hafta Özgür Özel, ana muhalefet lideri, geçinemiyoruz mitingi yapmış ama bu geçinemiyoruzun kaynağını oluşturan etmenlerin neoliberaler politikaları olduğunu ve bu yani bugünümüzde bir solla sağ, merkez partilerinin sol ve sağ ayrımına nereden bakıyoruz kabaca? Bunların uyguladıkları temelde de maliye politikalarından bakıyoruz. Çünkü para politikaları niteliği itibariyle sağ politikalardır. Ama maliye politikalarıyla gelir dağılımı, servet dağılımı ve geniş toplumsal kesimlerin geçinememezlik durumlarını çözüme araçlarına sahipsinizdir. Bu bağlamda çok net ortaya konması gerekiyor. Türkiye'de de yeni bir İslami sermaye ya da iktidara bağlı bir sermaye, havuz sermayesi adı altında olan, yani bir servet transferi, kamusal servetin bireysel servete dönüş transferi yaratıldı. Aynı zamanda 100 yılın burjuvazisinin, sermayesinin de bir el değiştirme pozisyonu yaratılmaya çalışıldı. Ama bu çok fazla değişikliğe uğramadı. Yani imalat sanayinde eski sermaye ile yeni sermaye arasında baktığımızda büyük değişiklikler yok. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının uyguladığı politikalardan net kazançlı çıkan eski ve yeni sermaye sınıflarının toplamı oldu. Nitekim hiç unutmuyorum, kaç yıl önceydi TÜSİAD'ın bir toplantısında Erdoğan'la TÜSİAD böyle bir barışır bir aşk yaşayan ilişkileri olan yapılardır iktidarla TÜSİAD. Yine bir küsme bir barışma esnasında TÜSİAD toplantısında döndü Erdoğan, dedi ki ben iktidara geldiğimde aranızda 4 tane dolar milyarderi vardı. Şimdi kaç tane biliyor musunuz diye sordu. Salondan ses çıkmadı. 43 tane dedi. Bu dediğim 10 sene önce falan bir toplantıydı. Benle ne alıp veremediğimiz var? Servetleriniz arttı. Farkında değil misiniz? Ortalıkta grev yok, toplu sözleşme mücadelesi yok. Her şey süt duman. Yani bunu olağanüstü halde kaç kez tekrar etti hatırlarsınız. Dolayısıyla Türkiye'nin
Bu çok güzel bir hatırlatma oldu hakikaten.
efendim.
Efendim? Çok güzel bir hatırlatma yaptınız Ali Bey burada.
Evet. Yani
Ya bir şey
o
soracağım.
halde
Bu arada özür,
buyurun.
çok kısaca hemen bir şey sorayım. Bu Halil Bezmen örneğini verdiniz ya, buna benzer yeni zamanlarda itiraflarda bulunan bir şey sonuçlanmasa da, en azından ortalığı biraz karıştıran demeç falan çıkıyor mu bir yerlerden, iş dünyasından,
Hayır.
patronlardan?
O da Halil Bezmen'in nevi şahsına münhasır yaklaşımıdır. Ömer Madra da tanır. Ben o yıllarda iki tane söyleşi yapmışım. Hepsi de manşet olduydu. İyi hatırlıyorum. Çünkü yani bir hatta TÜSİAD'dan da ayrıldıydı galiba Halil Bey. Daha sonra da başına işte başka olaylar geldi. Yani onun dışında ben hatırlamıyorum. Söyleşi esasında da zaten şaşkınlığımı da gizlemiyorum. Yayınlamışım ben onun metinleri 89 ve 91'de. Onun dışında bunu dile getiren, zaten şunu söyleyeyim size. İş dünyası Avrupa Birliği konusunda, yani konudan konuya sıçradık ama hatırlattınız. Doğru dürüst samimi olsaydı biz 77-78'lerde, 81'de Yunanistan, Portekiz, İspanya, Avrupa ortak pazarda o zaman girerken biz de girerdik. Böyle koşullar bile yoktu. Ama o dönem büyük sermaye kendisini korumak için bunlara karşı çıktı. Dolayısıyla yani bir de sol kesim karşı çıktı. Yani o dönemki bir sol zihniyet de bu çerçeve içerisindeydi. Onlar ortak, biz pazar diye, Avrupa'nın manavı kasabı olacağız diye. Ve konserve kutusu Türkiye'de araba diye satıldı. Yani o arabaların kalitesizliğinin adının, ve onlar korundu Türkiye'de. Dolayısıyla sermayenin hem entegrasyonlara katılma konusunda hem de enflasyon konusunda samimi itiraflarına pek şahit olmayız. Halil Bezmen çok istisna bir örnektir bu anlamda. Ama bilançolara baktığınızda bunları görürsünüz. Ve nitekim bir Halit Narin diye TİSK işveren sendikaları başkanının veciz bir lafı vardır. Bu lafta şeydi yani 12 Eylül darbesinin Kenan Evren'e söylediği işçiler gülüyordu, şimdi biz gülüyoruz onların haline demişti. Dolayısıyla bu istikrar programı, ben 2001 değişik zamanlarda bu istikrar programlarının mutfağına yakın oldum. Ve temelde de zaten istikrar programlarının çatısı kurulurken egemen hakim güç, iktidara hakim güç neyse o çerçevede çatısı çatılır. Ve bugün eğer Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten bu konuda samimi ilerleme kaydetmek istiyorsa bölüşüm ve gelir dağılımını ve geniş halk kitlelerinin etkilenimlerini merkeze koyan, öznesi bu olan bir istikrar programı hazırlaması lazım. Eskisi gibi IMF, Dünya Bankası eskisi gibi değil. Yani bu konuların, yani IMF ve Dünya Bankası da kendi uyguladıkları programların nelere yol açtığına ilişkin itiraf raporları yayınladılar geçtiğimiz yıllarda. Dolayısıyla yani meseleyi çözecek politikaları temelde aramak gerekiyor.
Evet,
Çok
ne öyle
uzak şeyler var
belki.
ama
Evet.
yani bazı da
Ha.
rakamlarda boğamayalım. Yani böyle Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, FASF'tan gri listeden çıkmışsınız ama sizin ihale kanununuz öyle duruyor. Yani FASF'tan geri çıkmanın nedeni Amerika ile olan temeldeki ilişkilerin son dönemde biraz daha düzelmesine borçluyuz. Dolayısıyla içinizde kara para aklama olayları devam ediyorsa, mafyalar bu şekilde devam ediyorsa ve de ihale yasanız delik deşik bir ihale düzelmemişse gri listeye her an atlarsınız. Bu daha çok politik dış politik ilişkiler çerçevesinde alınmış bir karar. Ve yani zenginlere tanınan bu haklardan sıyrılmadıkça. Bakın yine konu yani biraz da tarih olduğumuzu gösteriyor. Bu istisna ve muafiyetler o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun patronuydu. Gelirler Genel Müdürü Altan Tufan ANAP dönemiydi. Bir toplantıda dile getirmiştim. Yani bunları almayarak ne kadar bir vergi kaybına sebebiyet veriyoruz. O günden beri de takip etmeye çalışırım zaman zaman. Çünkü bu artarak geldi ve bugün işte vergileri silinen iş dünyasından insanlar mı ararsınız? Orman arazilerinin tahsis edildiği. Bakın turizm arazisi ta 1980'lerde başladı. O arazilerin hepsi orman arazisiydi. Kiraya verilmişti 99-49 yılını. Daha sonra devlet bunları otanın sahiplerine sattı. O araziler onların oldu. Bunlar kamunun mallarıydı. Dolayısıyla büyük bir talan yaşanmakta ve bu talan aynı zamanda işte politik tercihlerine göre sermaye kesimlerine kümelenmekte.
Evet, yani Daran Acemoğlu'nun, Profesör Acemoğlu'nun söylediği de çalışanın yanında durmayan demokrasi ölür diyor. Demokrasi olmayınca da zaten neoliberalizm tamamen egemen
Bu
oluyor.
da Daron için bir önemli söz. Onu söyleyeyim yani. Daron Acemoğlu'nu tanırım. Benim akademik kurulu üyemdi. Hatta ilk çıkışı bir Türkiye'de bizim dergideki değerlendirme ile oldu. Bu anlamda çalışanların ve işçinin demokrasi ilişkisini ve kurumlar dışında bunu kurması da çok önemli geldi bana.
Evet. Peki, çok bitirdik süreci de. Bunları konuşmaya elbette devam edeceğiz. Ali Bey, çok teşekkür ederiz.
Hoşça kalın.
Teşekkürler.